Osmanlı idaresinde Sırbistan. Soru 1. Osmanlılar Balkanlara geçtiğinde Sırpların durumu nasıldı?
3. Haçlı Seferi, parantez içinde 1189. Sırasında Sırplar Bizans hakimiyetinden kurtularak bağımsızlıklarını kazandılar. Osmanlılar Balkanlara geçtiğinde Sırp devleti en parlak dönemini yaşıyordu. Stepan Dušan, parantez içinde 1331-1355, Makedonya, Trakya, Teselya ve Epir'i topraklarına katmış, Bulgaristan'ı tabiyet altına almıştı. Sınırlarını Akdeniz'de Korfu, Ege ve Selanik'e kadar uzatan Dušan, Sırp ve Rumların çarı unvanını almış, Sırp kilisesini yeniden düzenlemiş, Rumca'yı da resmi dil yapmıştı. Bizans'ta eğitim görmüş memurlar devletin idari işlerine kullanılmaya başlanmış, 1349'da Dušanov Zekonik kanunları kabul edilmişti. Sırpların bugün de hayal ettikleri Balkanların büyük bir kısmına hakim olan görünüşte parlak bir devlet kurulmuştu. Fakat Dušanov'dan sonra Sırp devletinin kolayca parçalanması, Osmanlıların baskısına dayanamaması, görünüşte kuvvetli olan bu devletin kof bir imparatorluk olduğunu ortaya koymuştur. Soru 2. Osmanlılar Sırplarla ilk defa nerede karşılaştılar? 1340'lı yıllarda Bizans'ta tahta geçmek için Palaiologos ile Katakuzenos'un arasında şiddetli bir savaş hüküm sürüyordu. Katakuzenos Osmanlılardan yardım alırken Palaiologos ise Sırplardan asker desteği sağlıyordu. Bizans'ta imparatorluk mücadelesinin sonucunu belirlemek Türkler ile Sırplara kalmıştı. Katakuzenos Osmanlı kuvvetlerinin yardımıyla Sırpların Selanik'i almalarını engelledi ve 1352 yılında Dimetoko'da yapılan savaşta Palaiologos ve müttefiki olan Sırpları ağır bir mağlubiyete uğrattı. Sırplar ve Osmanlılar bir ara işbirliği yapmak için görüşmelerde bulundularsa da bir sonuca varamamışlardı. Dušan, Büyük Krallığını kurduktan sonra gözünü İstanbul'a almaya dikmişti. Bunun için 1346'tan itibaren Bizans'ın imparatorluk mücadelelerinde büyük rol oynayan Orhan Gazi'ye bir elçilik heyeti göndererek kızını ona vermeyi teklif etmişti. Ancak bu teşebbüs Dimetoko'da imparatorluğu ilan etmiş olan Kantakuzenos'un dönüşleri sırasında elçileri öldürmesi üzerine daha ileri bir safhaya geçemedi. Daha sonraki yıllarda Dušan'ın İstanbul almasının önündeki en önemli engel Orhan Bey oldu. 1353'ten sonra Osmanlıların Rumeli'ye yerleşmeye başlamaları Dušan'ı telaşlandırdı. Papa, Sırp kralını Türklere karşı mücadelenin lideri ilan etti ve Haçlı Sefer için hazırlıklara başlanıldı. Ancak Dušan'ın 1355'te ölmesi üzerine Balkanlara yerleşmeye başlayan Osmanlılar ile Batı Anadolu'daki diğer Türk beyliklerine karşı düzenlenmesi düşünülen Haçlı Seferi yarım kaldı. Soru 3. Sırp Sındığı diye bir savaş olmuş mudur? Osmanlı tarihlerinde 1364 yılında Hacil Bey'in Macar Kralı İdaresi'ni Macar, Sırp ve diğer Balkan devletlerinin kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunun bir gece baskını sonucunda büyük bir mağlubiyete uğrattığı ve bu savaşa Sırp Sındığı eşittir Sırpların mağlup edildiği yer adı verildiği belirtilir. Ancak aynı yıllara ait olayları anlatan Balkan milletlerine ait tarihler ile Bizanslı tarihçilerin eserlerinde bu savaştan bahsedilmemektedir. Sırp Sındığı savaşı hakkında bilgi veren Osmanlı tarihleri bu savaştan çok uzun yıllar sonra kaleme alınmışlardır. 1371 yılında meydana gelen ve Sırpların müttefikleriyle birlikte büyük bir bozguna uğratıldığı Çirmen Savaşı da Osmanlı tarihlerinde yer almamaktadır. Hacı İlbey'e atfedilen baskının 1371'deki Çirmen Savaşı'na meydana geldiği hakkında bir bilgiye de rastlanılmamaktadır. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle beraber bu yıllardaki hadiselerde adının geçmemesinden dolayı Hacı İlbey'in Çirmen Savaşı'na katılmadığını, daha önceki bir tarihte vefat ettiğini tahmin etmekteyiz. Halil İnalcık, Osmanlı tarihlerinin 1352'de Rumeli'ye geçen Süleyman Paşa'nın Sırplarla yaptığı savaşları, Edirne'nin fethini ve Çirmen, parantez içinde 1371, savaşını birbirine karıştırdıklarını belirtir. Muhtemelen Süleyman Paşa zamanında Sırplarla yapılan savaşlar sırasında meydana gelmiş olan bir baskın, parantez içinde 1352'deki Dimetoka Savaşı, 1371'deki Çirmen Savaşı ile birleştirilerek 1364 yılında yeni bir savaş meydanına çıkarılmıştır. Soru 4. 1. Kosova Savaşı'nın Sırp tarihi bakımından önemi nedir? Kuzeydeki Sırp prensliğini ele geçiren Lazar bir müddet direndiyse de mukavemet edemeyeceğini anlayınca 1380'li yıllarda Osmanlı hakimiyetini tanımış, vergi ve asker vermeyi kabul etmişti. Ancak Türk hakimiyetinden kurtulmak için bir fırsat arıyordu. 1389'da Osmanlı kuvvetlerinin Pjörsnik'te mağlup olmaları üzerine Balkanlardaki diğer prensliklerle ittifak kurdu. Ancak 15 Haziran 1389'da Kosova Meydan Muharebesi'nde Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. Sırp prensi Lazar da bu savaşta öldü. Savaşın sonlarına doğru Miloš Obilić, Sultan Murat'ı öldürdüyse de oğlu Yıldırım Beyazıt'ın idareyi ele almasıyla Osmanlı zaferi kesinleşti. Kosova sahrasında Murat Hüdavendigar'ın iç organlarının gömüldüğü yerde bir türbe yapılmıştır. Sırpların tamamen Osmanlı hakimiyetine girmeleri bu savaştan sonra 70 yıl daha sürecektir. Ancak Kosova'dan sonra Sırplar bir daha kendilerini toparlayamadılar. Bu savaş Sırp prensliği için bir ölüm darbesi oldu. Sırp tarihçiler 1. Kosova Savaşı'nı bağımsızlıklarını kaybettikleri tarih olarak yorumlarlar. Kosova Savaşı üzerine Sırplar tarafından birçok halk şarkıları söylenmiş, ağıtlar yıkılmıştır. 1992 yılında Sırpların Bosna Hersek'teki katliamları Herald Tribune gibi bir kısım Avrupa basın tarafından Sırpların Kosova Savaşı'nın intikamını almaları şeklinde yorumlanmıştır. Kosova Savaşı'ndan sonra Balkanlar'da Osmanlılara karşı kurabilecek Macarlardan başka bir güç kalmamıştı. Fetret devrinde dahi Sırplar ve diğer Balkan milletleri bu bölgelerdeki Osmanlı teşkilatlanması ve eski kuvvetlerini kaybettikleri için bağımsızlıklarını tam olarak tekrar kazanamadılar. Soru 5. Sırbistan ne zaman Osmanlı hakimiyetine girdi? Duşan'ın 1355'teki ölümünden sonra Sırp krallığı birçok küçük prensliklere ayrılmıştı. Bu durumu iyi değerlendiren Osmanlılar, Rodoplardan, Drama ve Serez'den itibaren Sırp topraklarını fethetmeye başladılar. Üsküp ve Prizren civarlarında hakimiyet kuran Vukašin'in Osmanlı ilerleyişini engellemek için topladığı kuvvetler Çirmen'de (parantez içinde 1371) büyük bir mağlubiyete uğradı. Makedonya ve Prizren prenslikleri Osmanlı himayesine girdi. Kuzeyde Uruç'un elinde bulunan Sırp krallığı ise bir müddet daha bağımsızlığını koruyabildi. 1371'de Çirmen'de ardından da 1389 yılında Kosova'da kazanılan zaferler Sırbistan'ın kapılarını Osmanlı ardına kadar açtı. Tabiyet altına alınan Sırplar Osmanlıların Karaman ve Ankara savaşlarına asker gönderdiler ve her yıl düzenli olarak vergi verdiler. Sırp prensi Stefan Lazarević Osmanlıların Ankara Savaşı'nın mağlup olmalarından sonra kendisine toprak kazançları sağlayan Macar kralı Sigismund'un hakimiyetini kabul etti. Ancak Sigismund'un ölümünden sonra Sırplar Türk akınlarına karşı koymayarak 1439'da tekrar Osmanlı hakimiyetini tanımak zorunda kaldılar. Daha sonra ise Hunyadi'nin Osmanlı'ya karşı olan seferlerine katıldılar ve Sigin Antlaşması ile vergi vermek şartıyla bir kısım topraklarını kurtardılar. Fakat Hunyadi'nin Varna (parantez içinde 1444) ve 2. Kosova (parantez içinde 1448) savaşlarında uğradığı ağır mağlubiyetlerden sonra Sırbistan'ı Osmanlılara karşı koruyacak hiçbir kuvvet kalmamıştı. Fatih, İstanbul'un fethine girişme sebebiyle Sırbistan üzerine yürümeyi sonraya bırakmıştı. Ancak İstanbul'un fethinden bir yıl sonra büyük bir ordu ile Sırbistan'a girdi. Sırp kuvvetleri mağlup edildi ve Hunyadi'nin elinde olan Belgrad'ı almak için Sırp despotu George Brankovic'e bir kısım toprakları bırakılarak Macarlardan ayrılmak, yılda 3 milyon akçe vergi vermek ve Osmanlı seferlerinin asker göndermek şartlarıyla antlaşma yapıldı. Sırp prensinin 1456 yılında ölmesinden sonra yerine geçen oğlu Lazar da Osmanlılarla anlaşmayı tercih etti. Fakat 2 yıl sonra onun varis bırakmadan ölümü durumu tamamen değiştirdi. Macarlar, Bosnalılar ve Osmanlılar Sırp tahtına kendi taraftarları olan birisini geçirmek için mücadeleye başladılar. Bosna prensi Tomašević'in Macar desteğiyle Sırp despotu olması üzerine (parantez içinde 1459) Osmanlı kuvvetleri harekete geçerek Belgrad haricindeki bütün Sırbistan'ı ele geçirdi. Macar hakimiyetine giren Belgrad Fatih tarafından kuşatıldıysa da alınamadı. Bursa'nın fethi ancak 1552'de Kanuni tarafından gerçekleştirilebildi. Soru 6. Osmanlılar Sırbistan'a nasıl bir politika uyguladılar? Osmanlılar diğer fethettikleri bölgelerde olduğu gibi burada da yönetim tarzında hemen köklü değişikliklere gitmediler. Sırp Krallığı zamanında asker olarak görev yapanlar Osmanlı ordusunda daha önce tasarruf ettikleri toprakları tımar olarak kullanarak görev yaptılar. Kiliselere ve buraların gelir kaynaklarına dokunulmamış bazı feodal angaryalar kaldırılarak halkın rahatlığı sağlanmıştır. Halil İnalcık, Duşanov Zakonnik kanunlarına göre hafta 2 gün, parantez içinde yılda 104 gün, feodal beye hizmet etme yükümlülüğü bulunan köylünün Osmanlı döneminde ise yılda sadece 3 gün tırmanlı sipahiye hizmet ettiğini belirtir. Amerikalı tarihçi Bruce W. McGowan, Osmanlı idaresinin Sırbistan üzerine yaptığı araştırmalarda Sırbistan'da nüfus başına pantine per capita düşen gıda mahsulünün Avrupa devletlerinin sömürgelerindeki köylülerin elinde kalan gıda mahsulünden çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Balkanların tek bir devlet çatısı altında uzun bir süre savaşsız bir ortama kavuşması buralarda ticareti canlandırmış ve şehirleri geliştirmiştir. Michael Pagliarotti'nin 19. yüzyıl Balkan ekonomileri üzerine yaptığı araştırmada ise Sırbistan'ın bağımsız olmadan önceki dönemde müstakil devlet olduğu döneme göre daha hızlı büyüdüğü ve kalkındığı tespit edilmiştir. Osmanlıların Sırbistan'daki hakimiyetleri bu bölgelerin dini ve milli kimliklerini korumalarını sağladı. Duşan'ın ölümünden sonra Balkanlar'da Osmanlılardan başka iki devlet daha hakimiyet kurmaya çalışıyordu. Bunlar Venedik ve Macaristan idi. Ancak bu iki devlet siyasi hakimiyetlerinin yanında Katolikliği de getiriyorlardı. Balkanların Osmanlı hakimiyetine geçmesi bu bölgelerin Katolikleşmesini önledi. Sokollu Mehmet Paşa'nın parantez içine İpek'teki Sırp Ortodoks Kilisesi'ni tekrar canlandırması Sırpların Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmalarını sağladı. Böylece Sırplar Helen kültürünün tesirinden kurtulup milli kimliklerini yaşatabilirler. Soru 7. Osmanlı hakimiyetindeki Sırbistan'da özerk olmadan önceki yıllarda neler yaşandı? Osmanlılar Sırp topraklarını tahrir, parantez içinde vergi nüfusu sayımı ederek kendi idari düzenleri içerisine alıp sancaklar teşkil ettiler. Macaristan'ın Osmanlı hakimiyetine geçmesinden sonra Sırp toprakları bir müddet sınır çekişmelerinin uzağında kaldı. 17. yüzyılın sonlarına kadar Sırplar Osmanlı hakimiyetine karşı bir harekete girişmediler. Viyana hizmeti sonrasında kurulan Mukaddes İttifak'a bir kısım Sırplar da katıldılar. Avusturya orduları bir ara Sırbistan işlerine Prizren ve Peç'e kadar ilerlemişlerse de buralarda tutunamamışlardı. Avusturya ordusuna yardım eden Sırplar ise Patrik 3. Arseniye Kronovic'in idaresinde onlarla gittiler. Avusturya topraklarında Maros, Tisa ve Tuna civarındaki bölgede yerleştirildiler. Karlovic Antlaşması'ndan sonra Avusturya bir miktar Sırp daha göç etti. Prens Egon tarafından mağlup edilen Osmanlılar Pasarovic Antlaşması parantez içinde 1718 ile Sırbistan'ın büyük bir bölümünü Avusturya'ya bırakmak zorunda kaldılar. Ancak bu durum uzun sürmedi. 1737-1739 savaşlarında Avusturya'yı mağlup eden Osmanlı İmparatorluğu Belgrad Antlaşması ile kaybettiği Sırbistan topraklarını tekrar ele geçirdi. Daha sonraki yıllarda Avusturya bu bölgeleri geri almak için uğraştı. Ordusunda Sırp subaylar idaresinde birlikler oluşturarak Osmanlılara karşı kullandıysa da bir muvaffakiyet sağlayamamıştır. Sırbistan'ın Osmanlı idaresi altındaki dini vaziyeti ise şu şekilde gelişmiştir. Sırp Patrikhanesi 1219'da İstanbul'daki Rum Patrikhanesi'nden ayrılarak bağımsız olmuştu. Fatih Sultan Mehmet 1459'da Sırbistan'ın fethini tamamlayınca Sırp Patrikhanesi'ni kapattı ve kiliseleriyle cemaatini Ohri'deki Bulgar Kilisesi'ne bağladı. Bu durum 1557'ye kadar devam etti. Bu tarihte Sokollu Mehmet Paşa Sırp Kilisesi'ni İpek'te tekrar araştırdı ve başına da kardeşi Makarici'yi Patrik olarak getirdi. Sırp Patrikliğinin bu bağımsız dönemi 1766'da 3. Mustafa tarafından kapatılıncaya kadar devam etmiştir. Soru 8. Sırp isyanı nasıl başladı ve gelişti? Balkanlardaki ilk milliyetçi isyan Sırbistan'da meydana gelmiştir. Sırbistan'da hakimiyeti ele geçiren Yeniçeri dayılarının baskısından bulunan halk, Babali'nin de desteğiyle bunlarla mücadeleye girişmişti. Başlangıçta mahalli Yeniçerilere ve ayanlara karşı bir hareket olarak 1804 yılında başlayan bu direniş, sonradan Karayorgi Petrovic'in başkanlığında milli bir ayaklanmaya dönüştü. İsyanın lideri Karayorgi, okuma yazması olmayan Topalalı bir domuz tüccarı ve Avusturya ordusunun eski çavuşlarındandı. Osmanlı kuvvetlerine karşı başarılar kazandı ve Ruslarla ilişkiye geçti. Bu isyandan kısa bir süre sonra başlayan Osmanlı-Rus Harbi, parantez içinde 1806-1812 sırasında Ruslar, Sırplara askeri destek verdiler. Ancak Avusturya'nın Rus desteğindeki bir Sırp devletine karşı çıkması ve Napolyon'un 1812'de Moskova seferi dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu ayaklanmayı kontrol altına aldı. İsyanın elebaşısı Karayorgu ise bu gelişmeler üzerine Avusturya'ya sığınmak zorunda kaldı. 1813 yılında bastırılan isyan, 1815 yazında Miloš Obrenović'in başkent seçilmesiyle tekrar başladı. Napolyon tehlikesi ortadan kalktığı için Rusya'da bu isyana rahatça destek oluyordu. Rusya'nın müdahalesinden çekinen Osmanlı İmparatorluğu 1816 yılında Miloš Obrenović'i başkent olarak tanımayı uygun gördü ve Sırplara özel bir prenslik statüsü tanımayı da kabul etti. Obrenović, Sırbistan'a 1817'de geri dönen Karayorgi'yi öldürterek rakipsiz kaldı. 1830'da verilen bir hattı mumayın ile Obrenović'in soyu tarafından idare edilecek özel bir Sırbistan resmen tanındı. Sırbistan son iki yıllarda özellikle Avusturya ile Rusya'nın devamlı nüfus çekişmesine ve Obrenović Karayorgi aileleri arasında taht kavgalarına sahne oldu. Soru 9. Sırbistan bağımsızlığını nasıl kazandı? 2. Mahmut, Sırpların istediği 6 kazayı vermeyince Obrenović, Osmanlıların Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kuvvetleriyle uğraşmasından parantez içinde 1833 faydalanarak talep ettiği yerleri ele geçirerek prensliğin topraklarını kuzeyde Tuna, batı ve doğuda Drina ve Timok, güneyde ise Aleksinos ve Niş ile belirlenen 1878 yılına kadar değişmeyecek olan sınırlarına kavuşturdu. Miloš Obrenović idaresindeki Sırbistan'da milli devleti oluşturmaya başladıysa da sert davranışları sebebiyle ona karşı bir muhalefet oluştu. Miloš'un çok fazla etkili olmasını istemeyen Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya tarafından desteklenen muhalefetin etkisiyle 1838'de bir anayasa meydana getirildi. Buna göre yönetim 17 üyeden oluşan bir senato tarafından gerçekleştirilecekti. Miloš'un tahttan çekilmesinden sonra yerine geçenlerle muhalefet arasında çekişmeler devam etmişti. 1842 yılında Obrenović ailesi tahttan uzaklaştırılmış, Karayorgi'nin oğlu Aleksandr Karayorgović prens olmuştu. Rusya bu yıllardaki Panslavist siyasetiyle Sırbistan üzerinde etkiliydi. Paris Antlaşması ile Sırbistan, Rusya yerine Avrupalı devletler tarafından himaye alındı. Ancak buradaki Rus nüfusu devam etti. 1858'de Avusturya'dan geri çağrılan Miloš Obrenović idareyi tekrar ele geçirdi. Ölümünden sonra yerine geçen kardeşi Mihail Obrenović, Sırp Milli Gençlik Teşkilatı'nın parantez içinde Omladina etkisiyle bütün Güney Slavların birleştirilmesi fikrini ortaya atarak bunu gerçekleştirmek için uğraştı. Bunun için Sırbistan topraklarındaki Türk ahaliyi ve askerleri çıkarmak için kanlı mücadelelere girişti. Obrenović, 1866 yılında Rusların da yardımı ile Sırbistan'daki kalelerden Osmanlı çıkarmayı başardı. Bu ülkede Osmanlı idaresinin sembolü olarak sadece kalelerde Sırp bayrakları ile birlikte dalgalanan Osmanlı bayrakları kalmıştı. Nihayet son büyük savaşı ise bağımsızlık veya özelliğine kavuşmuş Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı birleştirmeye çalışmak oldu. 1912'de birleşerek Osmanlı Devleti'ne saldıran Balkan devletleri koalisyonun ilk örneğini meydana getirmeye çalışırken 1868'de öldürülmesiyle bu teşebbüsü yarım kaldı. Taht kargaşalıkları ile geçen yıllardan sonra Sırbistan 1876'da Karadağ ile birleşerek Osmanlı İmparatorluğu'na saldırdıysa da mağlup olmuştu. Sırp prensi Milan, Belgrad, Beyoğlu'dan, Fethülislam, Semendir gibi önemli kaleleri Osmanlı'ya terk etmeyi, mis kuvvetlerini dağıtmayı, savaş tazminatı olarak yıllık vergiyi arttırmayı, topraklarındaki Bulgar asillerini göndermeyi ve engelledikleri Rumeli demiryolunun Belgrad'ın bölümünü tamamlamayı kabul etmişti. Ancak devri Avrupa devletlerinin girmesi üzerine bu antlaşma iptal edilip eski şartlarda barış antlaşması yapıldı. Sırplar 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'ne ise Plevne'nin düşmesinden sonra katıldılar. Fakat bu savaşın sonunda yapılan Berlin Antlaşması ile Bosna Hersek'in Avusturya himayesine girmesi Sırbistan'da büyük hoşnutsuzlukla karşılandı. Sırbistan, Berlin Antlaşması ile güneyde Nişe, doğuda Pirot'a kadar olan topraklarıyla bağımsızlığını tam olarak kazandı. 1912 yılında Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ birleşerek Osmanlı topraklarına saldırdılar. Osmanlı İmparatorluğu ağır mağlubiyete uğradığı 1. Balkan Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'nda Sırbistan'a Orta ve Kuzey Makedonya'yı terk etmek zorunda kaldı. 2. Balkan Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu Rumeli'deki topraklarını kaybettiği için Sırbistan ile sınır bağlantısı olmamakla birlikte 14 Mart 1914'te genel mahiyette bir anlaşma imzaladı. Soru 10. Sırbistan'daki Türkler ne oldu? Osmanlı İmparatorluğu izlediği klasik İskan siyaseti çerçevesinde diğer yerlerde olduğu gibi Sırbistan'a da Türkleri getirerek yerleştirilmişti. Türkler bu topraklarda yaklaşık olarak 350 yıl rahatça yaşadılar. Buraları bir vatan olarak benimsediler. Ancak 1804'teki isyandan sonra Sırpların baskılarına dayanamayan Türklerin bir kısmı Kosova, Makedonya, Tuna, Bosna ve Anadolu'ya göçtüler. 1866'da Mihail'in Knezliği döneminde kalan Türklerin önemli bir kısmı göçe mecbur edildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında Sırplar yine ele geçirdikleri yerlerdeki Türkleri de oralardan diğer Osmanlı topraklarına sürdüler. Son büyük göç dalgası ise Balkan Savaşları sırasında gerçekleşti. Sırpların eline geçen Makedonya topraklarındaki Türklerin bir kısmı Anadolu'ya gelmek zorunda kaldı.